Ayrım 14, sayfa 184. Peki nerede, nasıl? Önüm sıra kumsala doğru yürümüştü. Etraf öyle güzeldi ki. Sırası mı şimdi bunları konuşmanın? Ama çok merak ettiysen söyleyeyim. Duyacaklarım için çok heyecanlanmıştım. İnsanın en büyük azabı kendisidir. Koskoca Sultanahmet Meydanı'nda karşılaştım kendimle. Geçen yaz Sultanahmet Camii'nin önünde. Sonra en iyi yaptığı şeyi yapmıştı Mehmet. Lafı dallandırıp budaklandırmıştı. Ya da bir rüzgar esivermişti de konuştuğumuz şeyleri çer çöp yapraklarmış gibi bambaşka yerlere savuruvermişti. Acıktın mı? Sana şurada güzel bir yemek hazırlayıvereyim. Yemeğin sırası mıydı? Değildi. Ama ıstıraplı suallerden kaçış için Mehmet nezdinde öyle olması gerekiyordu. Sandaldaki balık ağının içi midye doluydu. Kıyıda o güne kadar görmediğim güzellikte dalları şemsiye gibi açmış bodur yemyeşil ağaçlar vardı. Bunların altı derin gölge olur. Hemen oracıkta bir ateş yakmış, midyeleri pişirivermişti. Hep sandalında tuttuğu kararmış bir kapta bir avuç pirinçten nefsimizi köreltecek kadar pilav yapıvermişti. Elleri ateşin alevleri gibiydi. Hızlı hızlı hareket ediyorlardı. Onu izledim. Pişirdiklerini iştahla yedim. Çıplak ayaklarımı çakıl taşların arasına gömdüm. Denize baktım. Hiç bu kadar mutlu ve huzurlu olmamıştım. Ama bu his taze kokularla dolu bir meltem gibi ruhumu sıyırıp geçti. Onu kaybetmek istemezdim. Kim sevdiğini kaybetmek ister ki? Yutkundum. Çıtır çıtır, sulu sulu kızarmış midye. İki tel kaşıkla kaşıkladığımız pilavın tadı uçtu gitti. Kül yiyormuşum gibi geldi bana. Mehmet huzursuzluğumu hissetmişti. Beni güzel hislerle donatmak için bir teklifi vardı. Burada yüzebiliriz. Kimse görmez bizi. Aniden çocuk gibi heyecanlanmıştım. Emin misin burada bizi kimsenin görmeyeceğinden? Eminim, adalar içinde en kuytu kıyı buradadır. Aman görürlerse görsünler, artık kimseden korkum yok. Gece kıyıda durmuş bizi seyrediyordu. Bence gece geçmiş hayatında köpek değil insandı. İnsanın bir hayatı olur, onu yaşar ve ölür. Ama biliyor musun, o bir hayatın geçmişi anlatmakla bitmez. İnsan bugünden çok geçmişinde yaşar. Çünkü hep geçmişini düşünür. Sen öyle misin? Hep geçmişini mi düşünürsün? Daha kaç yaşındasın ki? 17. Ben de 24. İkimiz de bebek değiliz. Üstelik ben bir erkek çocuğu dünyaya getirecek kadar büyüdüm. Ben de Avrupa'da hukuk tahsil edecek kadar yetişkin biriyim. Memleketi kurtarmaya kalkışacak kadar. Mehmet'in sözünü kestim. Babam bu memleketi kurtarmaya çalışan enayidir der. Baban haklı. Çünkü bu memleket kurtulmaz. Bedriye yakalırsa mayası bozukmuş. Mümkün. Herkes kendi iktidarını istiyor. Ne yaparsın? Sultana bile yetmiyor elindekiler. Herkes sözde halkın iyiliği, saadeti, afiyeti için çalıştığını söylüyor ama yalan. Hem de kuyruklusundan, kuyruklu yana. Aferin sana. Sanatçılarını, düşünürlerini cezalandıran rejimler her zaman kötü görünürler. Bu söylediklerini başkalarına söyleme ama. Yoksa benim gibi bir garip sürgün, kaçak olursun. Öyle sayılırım zaten. Ben de başka türlü bir sürgünüm. Başka türlü bir kaçak. Bir erkek gayrimeşru çocuk sahibi oldu diye sürülüyor mu? Taşlanıyor mu? Hayır. Ama ben, bana her şey müstahak. Keşke anamdan erkek doğsaydım. Ne erkek ne kadın. Bu memlekette insan olmak zor. Göreceksin bak, sonunda bir delin eline geçecek bu memleket. O da kendi kabahatlerini, pisliklerini örtmek için çatır çatır yakacak bu toprakları. Ülkeyi ateşe atacaklar. Bir tarafta sultan, bir tarafta vatanperverler bu memleketin üstünde ter ter tepinecekler. Hepsi bir taraftan çekecek ama asıl çileyi bu milletin insanları çekecek. Herkes vatanını, milletini sevdiğini sanıyor ama yanılıyor. Çünkü milliyetçilik hiçbir şeyi olmayanın bari gururum ve nefretim olsun demesidir. Ve içinde yer alacağım bir kalabalığım. Bir başkasını, ötekini, senden olmayanı istemeden, herkese hak ve hürriyet tanımadan olmaz bu işler. Olsa da böyle olur işte. Tahta yeni çıkan sultana dair hükmünü bu kadar çabuk mu verdin? Abdülhamid'in fikirlerine şehzadeliğinden aşinayım. Neler yapacağını adım gibi biliyorum. Çiçeği burnunda padişahımız istediği kadar boğaz ve deniz gizlileri yapıp halka ve her kesimden insana yakın olduğu izlenimi uyandırsın. Bal gibi biliyoruz ki öyle değil. Şehzadeliğinden beri bana husumet besleyip bizzat sultan amcasına gammazlayan Abdülhamid'in gerçek yüzünü yakında herkes görecek. Abdülhamid belki ablak yüzlü amcasının babamdan aldığı borcu öder de annem yarım kalan konağını bitirir. Mehmet kahkaha attı. Ne de güzel dişleri vardı. Ağzının kıvrımları, dudağının bükülüşü, üst dudağının dişlerin üzerine örtüşü. Ben onu hayran hayran seyrederken o sözüne kaldığı yerden devam etti. Çok mühim mi konağın tamamlanması? Mühim, çünkü annem sevinir. Ben de en çok annemi severim. Denize doğru çevirdim başımı. Çocuk gibi ağlamaklı olduğumu görsün istemedim. Erkekler çoğu zaman pek dikkatsiz. Ağlamaklı olduğumu fark etmedi bile. Önünde geniş geniş uzanan denize bakarak anlatmayı sürdürdü o. Aklıma takılan bir şey var. Sen konak konak diyorsun da orası bir köşk. Konak nedir, köşk nedir biliyoruz. Sadece annemin hayallerini yıkmak istemiyoruz. Affedersin, seni incitmek istemedim. Ne incitmesi canım? İnsan böyle şeyden incinir, üzülür mü? Annem köşk değil, bir konak yaptırmak istiyordu. Büyük ve görkemli. Hatta konak olacak diye çıkıldı yola, olmadı. Annemin içinde ukde kaldı bu. Yazık, o da kendisini paranın satın aldığı şeylerle teselli edenlerden olsa gerek. Öyle. Öyle olmak mecburiyetinde. Yok olan çocukluğunu, gençliğini, mutsuz evliliğini başka ne yerine getirebilir? Geçmişi düşünmek ona acıdan başka bir şey vermiyor. Peki sana? Sana ne veriyor geçmiş? Sadece özlem. Daha fazla saklayamadım ağlamaklı halimi. Eğdim başımı, başladım ağlamaya. Mehmet beni kucakladı. Sarıldık, öpüştük. Yumuşak sözlerle teselli etti beni. Merak etme, çok yakında buluşacaksın onlarla ve bir daha hiç ayrılmayacaksınız. Bunu o kadar kesin söylemişti ki şaşırmıştım. Bir yandan da ikna olmuş, huzur bulmuştum. İçimi bir sıcaklık kaplamıştı. Sevinince böyle olur, içime hep bir sıcaklık kaplar. Her duygunun vücuda verdiği his kadar bir rengi ve kokusu vardır kanımca. İnşallah kavuşurdum anneme ve ablalarıma. Eski güzel günlerimiz bir rüya gibiydi ve her gece görüyordum aynı rüyayı. Uyandığımda yaşadığım üzüntüyü anlatamam. Böyle söyledim gözyaşları içerisinde. Sonra başladım onlarla geçen, şimdilerde rüyalarıma giren günleri anlatmaya. Annem bütün evi Avrupalı kadınların evleri gibi döşemişti. Döşemesine de koltuk, sandalye üzerinde oturmak hepimize zor geldiğinden divanımızı pencere önüne yeniden kurdurmuştu. Biz İtalyan sefiresine, o da bize gelir gider olduğundan karşılarında tıpkı onlar gibi oturmamız icap ederdi. Ama biz öyle oklava yutmuş gibi oturmaktan sıkılırdık. Bir bakmışsın ellerimizi başımızın üstünde kavuşturmuş, başlamışız esnemeye. Kimi zaman o kadar çok esnerdik ki çenen düştü, eğil al yerden diye azarlardı annem bizi. Eğer kendisi de oturmaya dayanamayıp divanda yanımıza ilişiverdiyse hal ve hareketlerimizi mazur gösterecek başka bir şey söyler, azarlamazdı. Nazar var kızlarımın üzerinde derdi. Sabah yaptığımız hamam sefasıyla gevşemiş olduğumuzdan kendimizi tutamaz, divanın üstünde yaramaz kediler gibi kıvrılıp yatıverirdik. Hicran bir yastık alıp dirseklerini buna dayardı. Fatma sırtını kedi gibi kabartırdı. Ben en çok bağdaş kurup oturmayı severdim. Ama annem bacaklarım çarpık olacak diye bana bunu yasak etmişti. Hepimiz Avrupalı kadınların hiç yapmadığı şeyi çok iyi becerir olmuştuk. Mezarlıklarda ya da bahçelerde kendimizi olduğu gibi yere bırakıverir, ellerimizin yardımı olmaksızın oturur, oturduğumuz yerde heykel gibi kıpırtısız durabilirdik. Daha sonra hiçbir yere dayanmadan boşalan bir zemberek gibi yerden kalkıverirdik. Ah bilmem mi, dedi Mehmet bu anlattıklarım üzerine. Kimi vakit mezarlık önlerinde, bahçelerde durup zerafetle oturup kalkan kadınları seyrederim. Ama en çok neyi severim biliyor musun? Bir kadının dinlenişini, uyuklamasını, şekerli, yumuşacık bir pelte gibi divanda yatmış, uzanmış halini seyretmeyi. Ona gülümseyip sözüme devam ettim. Zaten bir gezgin bizim için demiş ki, kadının bütün zerafeti dinlenişindedir. Başı arkaya düşmüş, saçları dağılmış, kolları iki yana sarkmış uyuyan güzel, kocasının bütün altınlarını ve mücevherlerini alır. Mehmet bu söylediğime gülmüştü. Benimse üzerime böyle oturup kalkıp vakit geçirmeye çalıştığımız günlerin sıkıntısı çöküvermişti. O sıkıntıyla daha yavaş anlatmaya koyuldum. Gözüm dalmıştı. O günler gözümün önünde birer birer canlanıyordu. Hiç geçmemiş, bitmemiş, yaşanmaya devam ediyormuş gibi. Annem güzel sohbet etmemizi isterdi. Bunu iyi bilen kadınlardan bize ders aldırmıştı. Buna rağmen sohbet etmeyi bilmezdik. Şimdi bir su gibi çağlayıp anlatırken fark ediyorum bunu. Meğer ahenkli sohbet için karşındakini sevmek, beğenmek, değer vermek, ilgi duymak, merak etmek gerekirmiş. Mehmet bu söylediğimi başını sallayarak onayladı. Ben de anlatmaya devam ettim. Nihayetinde susarak yaptığımız işlere gömülürdük. Yastıkların ve halıların üzerine oturup kadın arkadaşlarımıza hediye edeceğimiz mendillerin kenarlarını bastırırdık. Kayseri'deki eniştemiz, babam ve abim için gecelik takkeleri, tütün keseleri işlerdik. Hicran bir tane de bahçıvan yavuklusuna işlemiş, bunun için anneme çeyizimle kaldıracağım demişti. Annem, "Aş aşkın, kocanın kafasının ölçüsünü nereden bilirsin? Bari sadece tütün torbası işle." demişti. Fatma, "Belki tütün içmez, bana kalırsa onu bile işleme." aklını vermişti. Bu yüzden Hicran, bahçıvan aşığına işi yarım kalmış bir takke ve tütün torbası hediye etmişti. Başka? Ah ne güzel soruyordu Mehmet. Bir çocuk gibi saf, içten, bir kadının sevildiğini bilmesi ne güzel şey ya Rabbim. Sonra 100 defa tesbih çekerdik. Annem haremden alışık olduğu üzere bildiği en büyük sayıya kadar sayardı. Ardından içtiği sigaraların mavi dumanına baka baka haremdeyken kurduğu özgürlük ve aşk hayallerini anlatırdı. Bedriye Kalfa annemi uyarırdı. Bir annenin kızlarıyla böyle yüz göz olması münasip değildir. Sen sus derdi annem ona. Bana adap öğreteceğine git çubuğumu getir. Sigaradan usanır, lazgiye tütününün püsküllerini tüttürürdük. Çubuktan yorulunca kahve yudumlar, meyve ve şekerleme yer, bir dondurmayı ağzımızı şaplata şaplata önümüzdekini bulamaç haline getirip eritene kadar yarım saatte bitirir, gül suyu kokulu nargile içer, tütün kokusu gitsin diye macun emerdik. Bu son söylediğimden sonra sustum. Aklıma Fatma'nın macun emişi gelmişti. Hicran pek muzipti doğrusu. Fatma nasıl emiyor bak derdi beni dürtüp. Niye özellikle bunu izlemem gerektiğini anlamazdım. Salak şey, o bizim görmediğimizi çoktan görüp emdi. Seyret bak da nasıl yapıldığını gör. Macunu şehvetle, iştahla emen Fatma'yı neyi, neden, nasıl yapacağımı öğrenmem gerektiğini anlamadan seyrederken Hicran bana bakıp güldüydü. Hatırladıkça ben de gülüyorum. Mehmet niye güldüğümü sorunca yok bir şey dedim ona. Kıyıdaydık. Dizlerime yatmıştı Mehmet. Gece kendi kuyruğunu kovalar gibi neşeyle oynayıp duruyordu. Sanki derinden derinden bizimkinin karşı kıyıdan anırması geliyor deyince bir kahkaha koyverdim. Hicran, Fatma ve annemle birlikteyken de böyle içten kahkahalar atardım. Sonra Mehmet sordukça o günler taptaze beliriyordu gözümün önünde. Sonra macunun kokusunu yok etmek için limonata içerdik. Giyinir, soyunur, sandıktaki bütün esvapları teker teker deneyip yüzümüze yıldız ve hilal biçimde benler yapıp yapıp siler, bir düzine aynayı kendimiz daha iyi görebilmek için mümkün olan her şekilde yerleştirip dururduk. Kimi zaman Bedriye yoldan geçen bir falcı kadını eve alır, fal baktırır, bu hepimiz için küçük bir bayram olurdu. Evin sokağa bakan tarafındaki kafeslere yüzlerimizi dayayıp gelen geçeni, sokakta oynayan köpekleri seyreder dururduk. Memleketine dönen İtalyan sefirenin bize bıraktığı papağanla yeni bir kelime öğretir, bahçeye çıkar sallanır, eve girer namaz kılar, iskambil oynamak için tekrar divana uzanır, gelen bir misafiri ağırlar, tekrar başa döner, kahve, tütün, limonata, yemek, sinir bozar kahkahalar, sesli sesli esnemeler sıralanır dururdu. Nihayet misafir gider, Bedriye Kalfa kapının eşiğinden anneme fısıldardı. Efendi geldi. İstanbul'un en kötü kocası da olsa onu Allah gönderdi. Annem böyle söyleyerek babamı karşılamaya giderdi. Biz de akşam karanlığının yavaş yavaş çöküşünü izlerdik. Önce yaprakların ucuna değerdi akşam karanlığı, sonra yavaşça yere süzülürdü. Karanlık yere süzüldükçe gece gökyüzünde damıtılır, damıtılır, lacivertten siyaha dönerdi. Sonra karanlığın içinde yıldızlar belirirdi. Hicran'ın, benim ve Fatma'nın birer yıldızı vardı. Kim bilir, belki Bedriye'nin de vardı, sormamıştık. Günün yorgunluğuyla uyuklardık. Ne yapıp da yorulduysak artık. Babamın keyfi yerindeyse yemeğe çağrılırdık. Yok keyfi yerinde değilse biz kız kıza yerdik. Kimi zaman yemezdik. Bazen oracıkta uyur kalırdık. Eğer evden çıkmayı düşünmediysek bir günümüz böyle geçerdi. Babam daha fazla para kazandıkça bu düzenimiz değişti. Annemin kokonalık merakı arttı. Alafrangayı dilinden düşürmez oldu. Haremde geçen kederli günlerini unutmak için bir vesileydi batılı gibi yaşamak. Bu yüzden annem korse takmaya, dimdik durmaya, sandalye üzerinde oturup gergef işlemeye başladı. Bizi de bunlar için zorladı. Böylece pelte gibi divanlara, halılara yayıldığımız günlerin sonuna gelmiş olduk. Peki sonra ne yaptınız? Mehmet yattığı yerden yarı uykulu bir sesle böyle sormuştu. Biz de yaz kış şemsiyelerimizi elimizden eksik etmeyip onları parmaklarımızın arasında zarifçe fır döndürüp gezmelerimize devam ettik. Eve döner dönmez ise kendimizi yerlere attık. Eski usul halıların üzerine oturduk. Alafranga usulü koltuk, sandalye tepesinde oturmaya öyle zor alıştık ki büyük odada kaldığımız otelde herkesin gözü önünde yere çöküp oturmuşluğumuz vardır yanlışlıkla. Daha anlatacakların yok mu? Mehmet'in o güzel başı dizlerimin üzerindeydi hala. Yanağına bir öpücük kondurdum. Yanağıma konan kanatları ipek kelebek dudaklarıma da konsun diyerek yüzünü bana doğru çevirdi. Hatırı kalmasın diye dudaklarından da öptüm onu. Sonra karşımda uzanan denize baktım. Mehmet de doğrulmuş bakmaktaydı. Sevgilinin göğsü gibi inip kalkıyor, ne güzel dedi. Hazdan kıvranan sevgilinin göğsü gibi diye ekledim ben. Sonra içimden geldi. Burada anadan üryanda yüzebiliriz. Kimse bizi görmez demiştin değil mi dedim. Bunu sorar söylerken bir taraftan da soyunuyordum. Hiç utanmadım. Anadan üryan gelmiyor muyuz bu dünyaya? Sonradan üzerimize iliştirdiğimiz şeylerle başlıyor utancımız. Sıra çamaşırlarıma gelmişti. Denize çamaşırlarımla girmiş olsam da öldürürler beni. Çıplak olsam da. O zaman özgürlüğün tadını çıkarmak en güzeli. Varsın assınlar beni. Çırılçıplak denize girdim. Girebildim derim. Mehmet'in ağzı şaşkınlıkla açık kalmıştı. Ben koşa koşa denize giderken o arkamdan baktı. Sonra o da anadan üryan yanıma geldi. Gece kıyıda durup bize havladı. Sandalımız denizin üzerinde bir kalkıp bir iniyordu. Daldık, çıktık. Denizin altında öpüştük, durduk. Çocukça oyunlar oynadık. Biraz da ayıp oyunlar. Bizi gören olursa belki kısa saçlarımdan dolayı bir oğlan sanır beni dedim. Gel bakalım buraya güzel oğlan diye kolumdan çekti Mehmet. Ardından birbirimize müstehcen şeyler yaptık ama utanırım anlatamam. Kıyıya çıkıp kurulandıktan ve edeplice giyindikten sonra çakıl taşlarının yumuşak bir yatak gibi altımıza serildiği kumsala koyun koyuna uzandık. Buna kaşık derlermiş derdi Fatma. Bir erkeğin kadını arkadan kucaklamış gibi yatma haline. Ben en çok böyle uyumayı seviyorum ama enişteniz istemiyor. Sırtını dönüp ense kökünü seyrettiriyor bana. Böyle söyleyip suratını asardı Fatma. Yatakta da öyle yaptığını düşünürdüm. Hayal kırıklığı içerisinde suratını astığını. Bir gece gök gürültüsünden korkup anasının yanına gitti enişteniz. Validemiz duyup dertlenmesin diye anlatmıyorum. Sakın siz de söylemeyin. Hicran sır saklayamazdı. Koşa koşa gidip anneme yetiştirmişti. Bütün anlattıklarımı can kulağıyla dinliyordu Mehmet. Ne onun gibi bir aşık ne de onun kadar iyi bir dinleyici bulunurdu. Peki annen ne yaptı diye sordu. Annemi, Hicran'ı, Fatma'yı ve hatta Bedriye'yi anlattıkça kendimi onlara yeniden kavuşmuş gibi hissediyordum. Bedriye yanımda olsa bile hırçın ve zalimdi artık. Bunu her söyleyişim Bedriye'nin kızgınlığını söndürecek bir çanak su gibiydi. Annem Fatma'yı kocasından daha fazla soğutmadan fırsattan istifade iyi bir koca nasıl olur bunu anlatmıştı bize. Nasıl olurmuş? Bunun tek bir şartı varmış. Olmayan koca en iyi kocaymış. Mehmet buna çok gülmüştü. Biz dört kadın kendi alemimizde öyle hür idik ki şaşardın demiş bulundum. Annemin hayallerinin peşinden koşturur giderdik. Çevremizi iştahlı gözlerle seyrederdik. Adadaki konak, köşk ne dersen de bizim ölçülmez, biçilmez büyüklükteki dünyamız olacaktı. Ama ben her şeyi berbat ettim. Yeter, suçlama artık kendini. Mehmet'in sesi hafiflemişti. Biraz daha anlatsam uyursun sen burada dedim. Uyurum dedi. Ben de anlattım. Babam saraya borç verince bir süre hindi gibi kabararak gezindi etrafta. Mehmet yattığı yerde gülmüştü. Hindi gibi mi? Hafiflemişti sesi. Ilık nefesi enseme çarpıyordu. Nedense soluğu nane kokuyordu. Sevgilinin kollarında, kucağında, gözümü karşımda uzanan denizin ve gökyüzünün maviliğinden ayırmadan anlatmaya devam ettim. Sonra paraya sıkıştı. Annemin mücevherleri çarşıya bir bir gitti, geldi. Annenin mücevherleri nereye gitti, geldi? Biz de böyle sorduk. Babam cevap vermedi. Annem de babamın peşine casus taktı. Ona kalırsa babam mücevherleri önce satıyor sonra geri alıyordu. Nasıl yani? Mücevherlerinden öpe koklaya ayrılan annem günlerce ağlıyor, tepiniyor. Günün birinde babam alıp götürdüğü mücevherleri geri getiriyordu. Böylece annem giden kolyelerine, küpelerine, bileziklerine, broşlarına, hotoz iğnelerine, yüzüklerine tek tek kavuştu. En son İstanbul hanımlarının sözde uğruna seferber olduğu yakutlu yüzük geri geldi. Ama annem yüzüğün göz alıcı kırmızısının eskisi gibi olmadığını düşünüyor. Yakutun rengi solmuştu. Günlerce pencere önünde tek gözüne babamın monokolünü iliştirip yüzüğü evirdi, çevirdi. Kah bahçede güneşin altında, kah gölgelerde, kah boğazda sandal gezisinde, İstanbul'un her bir köşesinde ayrı biçimde düşen ışığın altında yapıp durdu bunu. Daha önce yüzüğünün kırmızı yakutunun gözüne nasıl göründüğünü hatırlamaya çalışıyordu. Sonunda şüpheleri güneş gibi yükseldi ve soluğu işbilir bir taşçı dağıldı. Monsieur Yakup'a nedense gitmez olmuştu. Hatta dükkanın önünden bile geçmiyorduk. Kazayla öyle olacak olsa annem kızlar buradan diye uyarıyor, yolumuzu değiştiriyordu. Yakut yüzük için sahte bu hanımefendi dedi usta. Annem bu acı gerçeğe kendisini hazırlamış gibi diğer mücevherlerini çıkardı. Ya bunlar? Giden ve geri dönen bütün mücevherleri sahteydi. Babam boşuna tefeciye verdiğini ve kurtardığını söylesin, yalandı bunlar, yalan. Hem de kuyruklu yalan. Annemin babamın peşine saldığı casusu satın aldığı ortaya çıkmıştı. Hem de bir altına, diyordu annem. Oysa ben onun avucuna 10 altın saymıştım. O gitti, kendisini bir altına sattı. Annemin uğruna gözyaşı döktüğü acı bir gerçek daha vardı. Demek ben böyle değersiz bir kadınmışım. Ha sahtesi, ha gerçeği. Hiçbir şey fark etmiyormuş. Annem dönüş yolunda atlı arabasında hıçkıra hıçkıra ağladı. Yolda bulan kuyumcuya gidene kadar bayram etsin diye içine mücevherlerini doldurduğu bohçacığı etrafa saçtı. Bir tek elmaslı yüzükle yakutlu yüzük unutulmak suretiyle parmağında kaldı. Sonunda Bedriye'nin bir sözüyle teselli buldu. Aman hanımım, saray artı yalı çıkmasısınız siz. Teneke taksanız altın sanılır. Mehmet bir çocuk gibi uyukluyordu. Sorsanız tavşan uykusu derdi. Sesinde eksilmeyen merakla usulca sordu. Saray artı yalı çıkması ne demek? Annem köle olarak önce saraya alındığından, ardından sarayın kuşbazına hediye edilip onun yalısında yaşadığından kendisi için böyle söylerdi. Sonunda yalıdan çıkartılıp Mısır'a sürgüne gönderilmiş. Annemin öyle kendine has bir endamı, zerafeti vardı ki terzisi, size çuval giydirsem İstanbul'un bütün aptalları kapıma gelir. Aynısından bana da dik derler. Ama bilmezler ki siz çul giyseniz üzerinizdeki bulunmaz Hint kumaşı sanılır. O vakit sen bütün güzelliğini annenden almışsın. Enseme bir öpücük kondurmuştu Mehmet. Hatta hafifçe arkamdan dolanıp köprücük kemiğimin kenarına. Ben anlatmaya devam ettim. En iyi bildiğim şey buydu çünkü. Annem anlatmayı, biz dinlemeyi severdik. Ama annem anlatmayı da bileceksiniz derdi. Haremde iyi anlatan kızlar, can kulağıyla dinleyenler sultanın gözdesi olurmuş. Şehrazat kadar güzel anlatanlar Haseki Sultanlığa kadar yükselirmiş. En sonunda da Valide Sultanlığa. Yani bir kadının haremde ulaşacağı en üst mertebe. Mutsuz olduktan sonra neye yarar altın, taht, zenginlik, bolluk, güzel yemekler, yumuşak döşekler? Karşınızdaki susmanızı mı istiyor, anlatmanızı mı, sezeceksiniz diye tembihlerdi. Çok konuşanı kimse sevmez. Gereksiz gevezeliklerinizi içinizden yapın. Kendi kendinize, sessizce konuşun. Hem bu sayede aklınız çalışır, bunamazsınız. Dedi Mehmet, sustun, anlatsana. Demek içimden konuşur olmuştum. Bir utancı karnımda taşıyor diye günler boyu kapalı kalmak böyle yapmıştı beni. Konuştuğumu sanıyordum ama bir bakmışım içimden kendi kendime konuşup durmuşum. Meğer susmuşum. Ama bundan söz etmedim Mehmet'e. Çünkü annem erkeklere her şey söylenmez derdi. Aptaldır erkekler ama bizi zayıf gördüklerinden kaba kuvvetle, düşüncesizlikle, zeytinyağı gibi üste çıkarlar. Ya söylediklerinizi akıllarında tutmayarak, dinlemeyerek sizi incitirler ya da sinsilik edip sizin gani gani anlattıklarınızı ileride başınıza kakarlar. Erkeklere her şeyinizi anlatmayın, kalbinizin gizli bir odacığı olsun. Siz orada oturup kendi kendinize konuşun, gizliniz saklınız olsun. İşte bu defter benim gizlim saklım, içimden geçirdiklerim, kimseye anlatmadıklarım. Annemin güzellikleri hatırlamak için fotoğraf çektirmesi, resimlerimizi yaptırması gibi ben de hiç unutulmasın diye yazmak istedim. Mehmet iyice sokuldu, huzursuzlanmıştı. Sen susunca rüzgarı kesilen yelkenliğe dönüyorum. Hadi anlat. Söylediğini ikiletmemeye karar verdim. Çünkü Fatma, hayatta kimseyi ısrar ettirmeyeceksin derdi. Yoksa bu ekşimiş sütü içmek gibi olur. Israr eden senin başına ekşir. Bedriye'yi anlatayım sana o zaman dedim Mehmet'e. Gerçi annem daldan dala konar gibi anlatmayın, ipek dokur gibi anlattıklarınızı birbirine bağlayın derdi. Ama daha o kadar maharetli değilim. Maharetin fazlası zarardır. Çünkü kusursuz şeylerin ruhu olmaz. Pür güzellik sıkıcıdır. Mehmet'e hak verdim. Hicran da kusurlu şeyleri severdi. Öyle şeylerin apayrı bir güzelliği var derdi. Bahçıvan oğlana gözünün teki Şehla olduğu için tutulmuştu. Günlerden bir gün vazodaki güllere bakıp bakıp ağlamıştı. Gül bahçesi ona aşığını hatırlatıyordu. Onun için dikilmişti güller. Değil vazodaki güllere, gül bahçesine bile bakamaz olmuştu. Kahırla başını çevirirdi. Hicran için üzülürdüm. Kimi zaman Bedriye için de üzülürdüm. Bazen kendini kaybeder, kusurları yüzünden kaybettiğini düşünür, dövünürdü. Topal olmasam ikizimin yerine ben gözde olmuştum. Parmaklarım eksik olmasa çoktan saraya alınmıştım. Bedriye'nin önce ikizi doğmuş. Abdülhamid'in ikballerinden olmayı başaran. Bedriye onun arkasından gelmiş. Önden gelmek isteyen ikizine yol vermek için ters döndüğünden ebesi onu ayaklarından çekip çıkartmak istemiş. İşte Bedriye bu yüzden topal kalmış. Dünyaya geliş önceliğini ikizine vermekten. Hikayesinin aslı astarı buydu. Ama o anlattıklarından sıkılır, hikayesini bir de şöyle anlatırdı. İki kız kardeş köle olarak saraya alınmışlar. Ne olduysa bundan sonra olmuş. İlkim bu gözde olmuş. Lafın burasında Hicran hayretle, "Şehzadenin çükünü gördün mü?" diye sordu. "Büyüğüne çük denmez," dedi Bedriye kırıta kırıta. "Ya ne denir?" diye safça soran yine ben olurdum. "Geleceğin sultanının şeyini yedikten sonra," diye devam ederdi Bedriye. "Neyini yedikten sonra?" diye sorardık bu defa. Fatma bile sorardı bunu Bedriye. "Yediğinizde görürsünüz. Aa, Bedriye demek bunu yemiş dersiniz," der. Sözün devamını ez cümle şöyle getirirdi. Kıskanç ikizi ona bir oyun oynamış. Kardeşini hırsızlıkla suçlamış. Bedriye falakaya çekilmiş. Falaka atana verilen rüşvet sayesinde epeyce ağır sopalanmış. Ayağı kırılmış ve bir daha da iflah olmamış. Saraydan atılmış. Hikayesinin bu türlüsünü Fransız karısı kılığına girip dolaşan annemin başına gelenlerden sonra anlatır olmuştu. Siz hangisine inanırdınız? Hiçbirisine, çünkü kendisini hikaye eden herkes yalan söyler. Utanarak başka bir şey daha sordu bana. Yerinden doğrulmuştu. Ciddi, mühim bir şey diyeceği belliydi. Bana kendin hakkında söylediklerin, anlattıkların hakikat değil mi? Hakikat dedim, leb demeden leblebiyi anlamıştım. Birisinin nikahlısı falan değilim. İhtiyar bir kocayı evde bırakıp buraya senin aşığın olmaya gelmiyorum. O Fransız romanındaki kadın gibi değilim. Mehmet tatlı tatlı gülmüştü. Emma Bovary mi yoksa o sözünü ettiğin kadın? İtalyan sefiresinin arkadaşı olan Fransız madam bize okuduklarını anlatmıştı. Annem o roman kahramanıyla arasında benzerlikler bulup huzursuz olmuş, dönüşte sormuştu. Kızlar, sizce o kaltak Fransız yosması beni mi hikaye etti? Hep birlikte hayır demiştik. Buna rağmen annem Türk evi görme merakındaki o Fransız madamıyla bir daha görüşmek istememişti. Bize Fransız orospularının hafif meşrep hayatlarını anlatıp duruyor diye açıklamıştı bahanesini. İnsan kendisine benzeyenden korkar. İnsan kendisine benzeyenden korkar, kaçar. Ama Bedriye korkusunun peşinden koşuyordu. Onu yiyip bitiren buydu. Peki kız kardeşinin Abdülhamid'in ikballerinden birisi olduğunu nasıl öğrendi? İşte o tadına doyulmaz bir hikaye. Fatma ve Hicran en çok onu anlatmayı severlerdi. Saraydaki kardeşi onu aratıp buldurup yanına almak isteyip de alamadıktan çok sonra bunlar karşılaştılar. Zira o güne kadar hiç karşılaşmamışlardı. Arada birileri haber getirip haber götürmüştü. İşte biz fotoğraf çektirmek için Abdullah biraderlerin fotoğrafhanesinde vakit geçirirken saraylı bir kafile geliverdi. Meğer günleri karıştırmışlar. Yarını bugün sanıp gelivermişler. Eh, bunları geri çevirmediler pek tabii. O vakit şehzade olan Abdülhamid'i gördüm. Diktim gözlerimi, baktım neye benziyor diye. İsterse başımı vurdursun diye düşündüm. Kaybedecek bir şeyim yoktu. Hamile olduğumu kimse bilmese bile ben biliyor ve yaklaşan felaketi seziyordum çünkü. Ölümüm kurtuluşumdur diye düşünüyordum gizli gizli. Şehzadenin kimseyi görür hali yoktu. Hızlıca fotoğrafların çekildiği yarı karanlık odacığa geçtiler. O odacıkta olmak bana mezarımın içerisinde kıyamet kopsa da dirilsem diye beklermişim gibi gelirdi. İşte en son mis kokular yaya yaya, bileziklerini şıkırtatarak, üzerindeki ipeklileri hışırdatarak, örtü altında kalsalar bile saçlarının tel tel, bukle bukle salınışını cümle aleme hissettirerek, sanki yerleri süreyen feracesinin içinde bizim gibi bir kadın yok da bu alemde hiç görülmemiş bir şey varmış gibi bu geçti. Bedriye'nin ikizi Bedri Felek Kadın. İlkin o Bedriye'nin karşısında durdu, baktı, elinde olmadan. Hani senin anlattığın, bizimkilerin de başına gelen kendi tekinsiz ikizini görme hali var ya, tıpkı onun gibi. Bedriye değil ama o Bedriye'yi tanımıştı. Nihayetinde Bedriye sadece gözlerini açıkta bırakan bir peçenin ardından kendisine bakanı tanıdı. Çünkü gözler herkesi ele verir. İki kardeş oracıkta kavuşmuş oldular yani. Pek öyle olmadı. Saraylı gözde aklını başına toplayıp sessizlik içerisinde peşi sıra sadece kokusunu ve ziynetlerinin, ipeklilerinin, tıkır topuklu iskarpinlerinin fısıltı gibi duyulan sesini arkasına bırakarak yürüdü gitti. Bedriye ağzı açık kala kalmıştı. Aynı gözler, aynı ten, aynı saçlar, aynı memeler, aynı değirmen taşı gibi geniş göbek onda da vardı. Ama o buradaydı, bizim aramızda, öteki şehzadenin koynunda. Bir delilik yapmasına kadın efendisi olarak annem mani oldu. Nasıl bir delilik? Ne bileyim ben, gider koşar boynuna sarılır, ben saraya aldırmak istediğin ikiz kız kardeşinim derdi belki. Gerçi sonrasında Bedriye yaptı yapacağını. Ama biz o gün duman gibi sıvıştık fotoğrafhaneden. Bedriye'nin yüzü safra sarısına kesmişti. Annem onun sağının solunun belli olmayacağını çok iyi bildiğinden en sevdiği şeyi yaparak tavladı. Götürüp tatlı yedirdi. Hatta tatlısını her zamanki gibi öyle çabuk yemişti ki gülmekten bir hal olmuştuk. Hatta Hicran'ı çok güldüğü için hıçkırık tutmuştu. İşte Bedriye buna içerlemişti. Gülmemiz onu utandırmıştı. İkizi şehzadenin ikbali olurken o bizim maskaramız olmuştu. Dünya ne kadar adaletsiz bir yerdi. Ondan esirgenen şeyler vardı ve kimi zaman bu sevdiği tatlı bile olabiliyordu. Bulunca açgözlü davranıp herkesin maskarası oluyordu işte böyle. Bedri beni öldürmek istemekte haklıydı. Çünkü o beni değil, kendisinden esirgenenleri öldürmüş olacaktı. Kimi vakit annemle kendi aralarında konuşur ağlaşırlardı. Dert ortağı oldukları zamanlar olmadı değil. Sonra hiç öyle değillermiş gibi yaşamaya davranmaya devam ederlerdi. Keşke herkesin hikayesini bilebilsek. Ama bunu kimse bilemez. İnsanların içlerinde sakladıklarını bilemezsin. Annem, Fatma ve Hicran'la da böyle konuşurduk. Boş konuşmalar bunlar derdi babam. Onların dolu konuşması altınla, ganimetle ilgiliydi çünkü. İnsanın giderken bu dünyada bırakacağı şeylerle. Oysa ölürken yanımızda götürdüklerimiz, hislerimiz, anılarımız. O güne kadar hayat boyu ne hissettiysek hepsinin imbikten geçirilmiş hali olacak. Öyle değil mi? Mehmet'ten kısa bir an ses gelmedi. Onun uyuklayarak hikayeme ihanet ettiğini düşündüm. Sırt üstü yatmış, gözleri açık, gökyüzünü seyrettiğini görüp sevindim. Dirseğini alnına dayamış, bir dizini kırmıştı. Keyif içinde görünüyordu. Bitti mi anlatacakların? İnsan başkalarını anlatırken kendisini anlatır, kendisini ele verir esasında. Ama o bunu bilmez. Bana kendinden bahset desen ne anlatacaktım ki sana? Tandır yemeği severim, iç pilava bayılırım, keşküle dayanamam. Saçlarımı taramaktan haz duyarım. Yere ayak parmaklarımı birbirinden ayırarak sıkı sıkı basarım. Aferin, ayağı yere sağlam basanın başı göğe erermiş zaten. Mehmet böyle söyledi, güldük, sarıldık, öpüştük. Hadi dedi Mehmet sonra, ya uyuyalım ya da gidip şu yıkıntıya bakalım. Biraz uyuyalım dedim ben. Ama uyumadan önce yine anlattım. Anlata anlata uyudum. Annem, Fatma, Hicran ve benim mutabık kaldığımız tek şey inattır. Ama Bedriye hepimizden inatçıdır. Abdülhamid'in ikballerinden olan kız kardeşinin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktu. Bir gün bizi oyuna getirdi. Küçük Su mesiresine götürdü. Bizi heveslendirmek için günler öncesinden hazırlıklara başlamıştı. Beli tutulan annemin söylenmelerini bile yatıştırdı. Onun için kuş tüyü şilteler hazırlattı. Bunların bir benzeri saraylı kadınlarda bulunurdu. Annemin gözleri ışımıştı. Bedriye bunlar için annemden bir altıncık daha istememişti. Kuş tüyü döşekler kadın efendisinin rahatı için gönlünden kopmuştu. Böylece annem arabaları hazırlatmış, halamı peşimize katmış, mesirelere doğru yola koyulmuştuk. Bedriye öyle heyecanlıydı ki çöküp yayılacağımız yeri bile bizzat kendisi seçmişti. Annem mesireye kuş tüyü şiltelerinin hatırına zorla gelmiş gibiydi. Biz eğlence cümbüş olan her şeye razıydık. Halam içinse durup hava değişikliğinden ibaretti. Böylece saraylı kadınların yayıldığı yerin pek yakınına yerleştik. Hatta saray oğlanlarından birisi gelip bizim arabacıları itekledi, fazla yaklaşmayalım diye. Bedriye araya girdi, işi tatlıya bağladı. Neden bizi oraya getirdiğini, mesireye gidelim diye tutturduğunu, saraylılarla yakın oturduğunu anlamamız zor olmadı. Kız kardeşi Bedri Felek ile fotoğrafhanede karşılaşmasının ardından onu bu defa kendi yarattığı bir tesadüf bekliyordu. Hain fikrini işte burada anneme açtı. Hanımının ağzına güllü lokumları tıkarken, ''Aman hanımcığım, canım hanımcığım, el ver bana, yer değiştireyim Bedri Felek ile.'' Bu olacak iş miydi Allah aşkına? Artık annem nasıl ikna ettiyse Bedri Felek'i bir kuytuda derdest etmeye, yerine Bedriye'yi geçirmeye karar vermişlerdi. Meğer Bedriye saraydan bir izbandudu yardakçılığına seçmiş, işin en mühim kısmını o halledecekmiş. Annem kumpas yolunda sormuş elbette. ''Peki aksayan ayağın ne yapacaksın Bedriye?'' ''Diken battı.'' diyeceğim. Peki olmayan parmakların yerine ne koyacaksın? Bedriye oraya gelene kadar her şeyi düşünmüş. Bal mumundan yaptırıp olmayan parmakların yerine iliştirdiği parmaklarını göstermiş anneme. Tırnakların ucu inci gibi bembeyaz, pasparlakmış. Bu kadar hakikatmiş takma bal mumu parmaklar. Annem bir anda aklını başına toplayıp itiraz etmiş. Başımıza iş açma Bedriye, kaçıracağımız sıradan bir halayık odalık değil, şehzadenin ikbali. Kaçıracağımız ilkim benim ikiz kız kardeşim, unutmayın. Bu benim de ikbalim hanımım demiş demesine de annem onu dinlememiş. Bedriye ne haddine annemin kolundan asılmış, hatta tehditler savurmuş. Ama annem bana mısın dememiş. Saraylıların arabaların arkasından koşup kırbaçlanman yetmedi mi Bedriye? Ah niye böyle tehlikeli işlere kalkışırsın? Bedriye ağlaya ağlaya bizimle gerisin geriye eve dönmüştü. Annem bu olayı gece yatmazdan evvel bizlere anlattı. Bütün bunlardan çıkarmamızı istediği bir ders vardı. Hayaller rüzgar gibidir, sizi sürükler götürür. Hayallerinizin peşinde deli divane olmayın. Haddinizi, hududunuzu bilin. Ne azını ne fazlasını isteyin. Sizi tehdit edenlere de papuç bırakmayın. Çünkü tehdidin, şantajın sonu yoktur. Siz izin vermezseniz kimse sizi rezil edemez. Ama rezil olmak gibi bir korkunuz olduğu sezilirse o vakit postunuz yere serilir. Üzerinizde çengiler çalar, söyler, tepinirler. Bedriye saraydaki ikizi Bedri Felek'in yerine geçme hayallerini ister istemez son vermişti. Ama aklının bir köşesinde o gün annem ona yardım etseydi bunun gerçekleşebileceğine dair bir umudu hep oldu. Yitirilen umutlar zamanla kine ve öfkeye dönüşür. Hayal kırıklıkları insanı zehirler. Ruhunda hançerden daha keskin ve kapanmaz yaralar açar. Fatma, insanın en başta her şeye umudu vardır derdi. Hevesler kursakta kala kala heves ve hayallerimiz yerini kızgınlıklara bırakır. Kaşlarımız çatılır, yüreklerimiz soğur. Bir insanın hevesinin kursağında kalmasından kötüsü yoktur. Çünkü o insan fırsatını bulduğunda herkesin felaketi olur. Bedriye bizimle yaşamaya devam etti ama aklı saraydaki Bedri Felek'te kalmıştı. Ne zaman sarayın önünden geçsek hüngür hüngür ağlardı. Bunları anlata anlata Mehmet'in kollarında uyuyakalmıştım. Uyandığımızda deniz lodosla kabarmıştı. Mehmet uykulu ve endişeli gözlerle denize baktı. Hadi bir an evvel gidip görelim şu yıkıntı evi de hemen geri dönelim. Yoksa deniz bize geçit vermeyecek. Deniz aniden kabarır, köpürür, lodos fırtınası patlar diye sandalı kıyıdan epeyce içeriye aldık. Morardıkça moraran denize ve tam karşımızda duran büyük adaya baktım. Bebeğim oradaydı. Bensiz başkalarının elinde. Ayrım sonu, sayfa 205.